Dinci ayrım.
Dükkan 6'da kapanıyor. Kızın kasadan ayrılıp dükkandan ayrılacağı anı kollamak için karşıda sokağın köşesinde bekleyecek. Her zaman 6'yı biraz geçe çıktığını biliyor. Yanında her zaman aynı mağazadan başka bir satıcı kız olduğunu da biliyor. Arkadaşı onun kadar güzel değil. Hatta onu çirkin bile buluyor. Ötekisinin tam tersi. Kasiyer esmer, bu kızıl saçlı. Kasiyer etine dolgun, buysa zayıf. Kasiyer sessiz, bu gürültücü. Kasiyer anlaşılmaz bir şekilde yakın görünüyor, buysa onu iter gibi. Sık sık kızların mağazadan ayrı ayrı çıkacakları ve esmer olanıyla konuşabileceği umuduyla bekleme yerine geliyordu. Ama buna hiç fırsatı olmadı. Bir gün onları izledi, birkaç sokak geçtikten sonra bir apartmana girdiler. Kapının önüne bir saate yakın bekledi. Ancak çıkan olmadı. Kadın oğlunu görmek için taşradan geldi ve onun şiirlerini okuyuşunu dinliyor. Kadın sakin. Oğlunun her zaman kendisine ait olduğunu biliyor. Ne kadınlar ne dünya onu kendisinden alamadı. Tersine kadınlar ve dünya şiirin büyülü çemberi içine girdi. Bu oğlunun etrafına kendisini çizdiği, içinde gizlice egemenlik sürdüğü bir çember. Oğul anneannesinin anısına yazdığı bir şiiri okumakta. Çünkü savaşa gidiyorum anneanne. Bu dünyanın güzelliği için. Bayan Walker huzurlu. Oğlu şiirlerinde savaşa gidebilir. Elinde bir çekiç tutabilir. Ve kolunu sevgilisine verebilir. Bunlar onu rahatsız etmez. Çünkü şiirlerinde annesini, anneannesini ve aile sofrasını ve annesinin kafasına yerleştirdiği tüm erdemleri muhafaza etti. Varsın dünya onu elinde çekiciyle boy gösterirken görsün. Kadın dünyanın gözleri önünde boy göstermekle dünyanın içine doğru alıp başını gitmenin aynı şey olmadığını çok iyi biliyor. Ama şair de bu farkın ayırdındadır ve şiirin evinde ne kadar kederli bir hava olduğunu bir tek o bilir. Şair olmamaya ilişkin muazzam arzunun ne olduğunu, sağır edici bir sessizliğin hüküm sürdüğü o aynalar evini terk etme arzusunun ne olduğunu yalnızca gerçek şair söyleyebilir. Düş ülkelerinin sürgünü, kalabalıkta bir sığınak arıyorum ve hakaretlere dönüştürmek istiyorum türkümü. Ama bu dizeleri yazdığında Frantesk Halas bir meydanda kalabalığın içinde değildi. Masanın üzerine eğilmiş şiirini yazdığı oda sessizdi. Düş ülkelerinden sürünmüş olduğu da doğru değildir. Şiirlerinde sözünü ettiği kalabalık tam da onun düş ülkesiydi. Türküsünü hakaretlere dönüştürmeyi hiçbir zaman başaramadı. Tam tersine, hakaretleri hep türkülere dönüştürüyordu. Yani şimdi aynalar evinden kaçmak gerçekten mümkün değil mi? Ama ben kendi kendime boyun eğdirdim. Kendi türkümün gırtlağını çiğnedim, diyordu Vladimir Mayakovski ve Jaromil onu anlıyor. Nazım haline getirilmiş dil onda, annesinin çamaşır dolabındaki bir dantelin yarattığı etkiyi yaratıyordu. Aylardır şiir yazmadı ve yazmak da istemiyor. Kaçıyor. Tabii ki annesi için alışverişe gidiyor ama yazı masasının çekmecelerini kilitliyor. Duvarlardaki tüm modern resim reprodüksiyonlarını indirdi. Yerine ne koydu? Karl Marx'ın bir fotoğrafı mı? Değil. Boş duvara babasının fotoğrafını astı. Bu 1938 yılına, o acılı seferberlik dönemine ait bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafta baba üniformalı. Jaromil kendisine çok az tanıdığı ve görüntüsü hafızasından silinmeye başlayan bir adamı gösteren bu fotoğrafı seviyordu. Futbolcu, asker ve sürgün olmuş olan bu adama özlemi giderek artıyordu. Bu adamın eksikliğini öylesine duyuyordu ki. Fakültenin toplantı salonu hınca hınç doluydu ve birkaç şair setin üzerine oturmuştu. Mavi gömlekli, Çekoslovak Gençlik Birliği üyelerinin giydiklerinden ve kabarık saçlı genç bir adam setin önünde konuşuyordu. Hiçbir zaman şiirin rolü devrimci zamanlardaki kadar büyük değildir. Şiir devrime sesini verdi ve karşılığında devrim de onu yalnızlıktan kurtardı. Bugün şair işitildiğini, özellikle gençlik tarafından işitildiğini biliyor. Çünkü gençlik, şiir ve devrim tek ve aynı şeydir. Birinci şair kalktı ve yanındaki Freze'de çalışan arkadaşını tembel olduğu ve plandaki hedeflere ulaşamadığı için terk eden bir genç kızı konu alan şiirini okudu. Fakat delikanlı arkadaşını kaybetmek istemiyor ve ön sıralarda yer alan işçilere verilen kızıl bayrak frezesinin üstünde boy gösterene dek düzenli bir şekilde çalışmaya koyuluyordu. Onun ardından öbür şairler kalktılar ve Barış, Lenin ve Stalin, şehit edilmiş antifaşist savaşçılar ve üretim hedeflerini aşan işçiler üzerinde şiirler okudular. Gençlik genç olmanın verdiği o muazzam gücü kafasında canlandıramaz. Ama şiirini okumak için kalkan şair 60 yaşlarında onu biliyor. Dünya gençliğinin yanında olan gençtir dedi ahenkli bir sesle ve dünya gençliği sosyalizmdir. Geleceğe atlayan ve geriye bakmak için arkaya dönmeyen gençtir. Başka bir deyişle 60'lık şairin düşüncesine göre gençlik sözcüğü yaşamın belirli bir yaşını değil, yaşın üzerinde ve ondan bağımsız olarak yer alan bir değeri temsil ediyordu. Zarif bir şekilde şiirleştirilen bu düşüncenin en azından çifte bir amacı vardı. Birincisi genç insanları pohpohluyordu. İkinci olarak da şairi kırışıklıklar yaşından büyüsel bir şekilde kurtarıyor ve ona genç erkeklerin ve genç kızların yanında bir yer sağlıyordu. Sosyalizmden yana olduğundan ve arkaya bakmak için geriye dönmeyeceğinden emindi. Jeremy sonunda toplulukla birlikteydi ve şairleri ilgiyle ama yine de sanki kendini öteki tarafta bulmuş da artık onlardan olmayan biri gibi izliyordu. Şiirlerini daha sonra komiteye bilgi vermek üzere dinlediği üniversite hocalarını dinlerken ki soğuklukla dinliyordu. Onu en çok ilgilendiren sandalyesinden kalkıp 60'lık şaire yöneltilen alkışlar susmuştu. Setin ortasına yönelen ünlü şairdi. Evet, kısa süre önce içinde 20 tane teli kesik telefon ahizesi bulunan paketi alan kişiydi bu. Sevgili hocam, aşk mevsimindeyiz ve ben 17 yaşındayım. Ne derler? Umutlar ve düşler yaşı. Bu şiirlerden birkaçını size gönderiyorsam bunun nedeni tüm şairleri, tüm iyi parnasçıları sevmemdir. Bu şiirleri okuduğunuzda yüzünüzü çok buruşturmayın. İnandığım bir parçaya parnasçılar arasında küçük bir yer verdirmeyi isterseniz sevinç ve umuttan deli olurum. Tanınmış değilim, ne önemi var? Şairler kardeştir. Bu şiirler inanıyor, seviyor, umut ediyor. Hepsi bu. Sevgili hocam, lütfen bana biraz arka çıkın. Gencim, bana elinizi uzatın. Her halükarda yalan söylüyordu. 15 yaşını 7 ay geçti. Annesinden kurtulmak için Sherville'den kaçmadı. Bu mektup uzun süre kafasının içinde bir utanç manzumesi, güçsüzlük ve köle ruhluluk örneği olarak yankılanacaktı. Ondan intikam alacaktı. O sevgili hocadan, o ihtiyar salaktan, o Theodore de Vanville dazlağından, bir yıl sonra tüm eserleriyle şiirlerini dolduran tüm o sümbüller ve baygın zambaklarla acımasızca alay edecek ve acı alaylarını taahhütlü bir tokat gibi bu mektubun içinde gönderecekti. Fakat şimdilik sevgili hocanın pusuda bekleyen nefretten haberi yok. Faşistler tarafından yerle bir edilen ve yıkıntılardan yeniden doğan bir Rus kentine yazılmış şiirler okuyor. Gerçeküstü büyüsel çiçek taçlarıyla süslediği bir kent bu. Genç, Sovyet kadınlarının memeleri, küçük, renkli balonlar gibi sokaklarda dalgalanıyor. Göğe asılmış bir petrol lambası, çatılarına meleklere benzer helikopterlerin konduğu bu küçük kenti aydınlatıyor. Şairin kişiliğinin çekiciliğine kapılan kalabalık alkışlıyordu. Ancak bu başı dönmüş çoğunluğun yanında bir de düşünen kafalar azınlığı vardı. Ve bunlar devrimci kitlenin basit bir dilenci gibi Set'in kendisine vermeye rıza gösterdiği şeyi beklememesi gerektiğini biliyordu. Tam tersine bugün dilenciler varsa bunlar şiirlerdi. Sosyalist cennete kabul edilmek için yalvarıyorlardı. Ama bu cennetin kapılarını bekleyen gençler katı görünmeliydiler. Çünkü gelecek ya yeni olacak ya da olmayacaktı. Gelecek ya saf olacak ya da lekeli olacaktı. Bize ne zırvalar yutturmak istiyor diye bağırdı Jeromil ve diğerleri de ona katıldılar. Sosyalizmi gerçeküstücülükle birleştirmeye çalışıyor. Köpekle atı, gelecekle geçmişi birleştirmeye çalışıyor. Şair salonda olup biteni gayet iyi anlıyordu ama gururluydu ve papuç bırakmaya niyeti yoktu. Burjuvaların sınırlı kafalarını kışkırtmaya gençliğinden beri alışıktı ve hepsine karşı tek olmaktan zerre kadar rahatsız değildi. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Son şiir olarak daha önce seçmiş olduğundan farklı bir şey okumaya karar verdi. Bu zorlu metaforlar ve zincirinden boşanmış cinsel imgelerle dolu bir şiirdi. Bitirdiğinde işittiği yuhalar ve bağırışlar oldu. Öğrenciler ıslıklıyordu. Önlerinde onları çok sevdiği için buraya gelmiş olan yaşlı bir adam duruyordu. Öfkeli bakışlarında kendi gençliğinin ışıltılarını görüyordu. Dostluğunun düşündüğünü onlara söyleme hakkını verdiğine inanıyordu. Paris 1968 ilkbaharıydı. Ama ne yazık ki öğrenciler hiç de onun kırışıklıklarında kendi gençliklerinin pırıltısını görecek halde değillerdi. Ve yaşlı bilgin şaşkınlıkla sevdiklerinin kendisini ıslıkladıklarını gördü. Şair gürültüyü yatıştırmak için elini kaldırdı. Onlara, Püriten mektebi hocalarına, dogmatik papazlara ve dar kafalı aynasızlara benzediklerini haykırmaya başladı. Şiirine karşı çıkıyorlardı. Çünkü özgürlükten tiksiniyorlardı. Yaşlı bilgin sessiz bir şekilde yuhalamaları dinliyor ve kendinin de gençliğinde suyla çevrili olduğunu, canı gönülden ıslıkladığını ama uzun süreden beri sürünün dağılmış olduğunu ve şimdi yalnız kaldığını düşünüyordu. Şair, özgürlüğün, şiirin görevi olduğunu ve metaforun da uğruna dövüşmeye değer olduğunu haykırıyordu. Kediyle atı, modern sanatla sosyalizmi birleştireceğini ve Don Kişotluksa Don Kişot olmak istediğini, çünkü sosyalizmin kendisi için özgürlük çağı olduğunu ve bunun dışındaki her tür sosyalizmi reddettiğini haykırıyordu. Yaşlı bilgin gürültücü genç insanları izliyordu. Birden bu salonda özgürlük imtiyazına sahip tek kişi olduğunu anladı. Çünkü yaşlıydı. İnsan ancak yaşlandığı zaman sürünün görüşüne, halkın görüşüne ve geleceğin görüşüne kulak asmayabilir. Yakındaki ölümüyle baş başadır ve ölümün ne gözü ne kulağı vardır. Ölümün hoşuna gitmeye ihtiyacı yoktur. Yapmaktan ve söylemekten hoşlandığını yapıp söyleyebilir. Islıklıyorlar ve ona cevap vermek için söz istiyorlardı. Sırası gelince Jaromil de kalktı. Gözlerin önünde siyah bir perde, arkasında ise kalabalık vardı. Yalnızca devrimin modern olduğunu, dekadan erotizmin ve anlaşılmaz şiirsel imgelerin ise köhnemiş düşüncelerden ve halka yabancı bir şeyden ibaret olduğunu söylüyordu. Modern olan nedir diye sordu ünlü şaire. Anlaşılmaz şiirleriniz mi, yoksa yeni dünyayı inşa eden bizler mi? Kesinlikle modern olan tek şey sosyalizmi inşa eden halktır. Bu sözler üzerine amfide bir alkış tufanı başladı. Yaşlı bilgin Sarbon'un koridorlarında uzaklaşır ve duvarlardaki yazıları okurken bu alkışlar yankılanmaya devam ediyordu. Gerçekçi olun, imkansızı isteyin. Biraz ileride insanın özgürleşmesi ya tam olacaktır ya da olmayacaktır. Biraz daha ileride de pişmanlığa yer yok. Geniş dershanedeki sıralar duvar kenarlarına çekilmiş ve yerde fırçalar, boya kutuları ve siyasal bilgiler fakültesi öğrencilerinin 1 Mayıs gösterileri için üzerine sloganlar yazdıkları uzun pankartlar var. Sloganların yazarı ve redaktörü olan Jaromil arkalarında oturmuş bir cep defterine bakıyor. Bu da ne? Seneyi mi şaşırdık? Jaromil'in arkadaşlarına yazdırdığı sloganlar alaylı sözlere hedef olan yaşlı bilginin az önce baş kaldırmış Sarbon'un duvarlarında okuduklarının aynısı. Hayır, yanılmadık. Jaromil'in pankartlara yazdırdığı sloganlar 20 yıl sonra Parisli öğrencilerin Sarbon'un, Natre'nin, Cancer'ın duvarlarına yazacakları sloganların ta kendisi. Bir pankart üzerine "Düş gerçekliktir" yazılmasını emrediyor. Bir diğerine "Gerçekçi olun, mümkün olmayanı isteyin ve yanına sürekli mutluluk halini ilan ediyoruz." Biraz ötede "Yetti kiliseler." Bu slogan özellikle hoşuna gidiyordu çünkü iki kelime de 2000 yıllık tarihi reddediyordu. Ve diğerleri "Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok, hayal gücü iktidara, uyuşuklara ölüm, politikada, ailede, aşkta devrim." Öğrenciler harfleri boyuyorlar ve Jaromil de bir kelam efendisi gibi gururla birinden diğerine gidiyor. Yararlı olmaktan, kelime anlayışının burada pratik bir uygulama bulmasından mutluluk duyuyor. Şiirin öldüğünü, sanat öldü diyor Sarbon'un bir duvarı, ama mezarından kalkmak ve propaganda ve duvarlara, pankartlara yazılı sloganlar sanatı olmak, çünkü Odeon'un duvarlarından biri şiir sokaktadır diyor, için öldüğünü biliyor. Rue de Provo'yu okudun mu? Orada 1 Mayıs için 100 sloganlık bir liste var. Parti Merkez Komitesi'nin propaganda şubesi tarafından hazırlandı. Onların içinden kendine uyacak bir tane bulamadın mı? Jaromil'in karşısında kendisini 1 Mayıs kutlamalarının düzenlemesinden sorumlu üniversite komitesinin başkanı olarak tanıtan, partinin bölge komitesinden, gençten, şişmanca biri vardı. Düş gerçekliktir. Bu en kaba türden idealizm. Yetti kiliseler. Sana tamamen katılıyorum yoldaş. Ama şimdilik bu partinin din politikasıyla çelişiyor. Uyuşuklara ölüm. Sanki insanlara ölüm tehdidi yöneltilebilirmiş gibi. Hayal gücü iktidara. Acaba neye benzerdi? Aşkta devrim. Bana söyleyebilir misin bundan ne anlıyorsun? Burjuva evliliğinin karşısına serbest aşkı mı çıkarıyorsun? Yoksa burjuva çıfıt çarşısının karşısına monogamiyi mi çıkarıyorsun? Jaromil, devrimin tüm yaşamı, aile ve aşk da dahil olmak üzere tüm görünümleriyle değiştireceğini ileri sürdü. Başka türlü bu devrim olamazdı. Tamam, olabilir dedi şişman genç. Ama bu daha iyi ifade edilebilir. Sosyalizm bir politika için, sosyalist bir aile için. Gördün mü? Bu Ruth Prova'nın sloganlarından biri. Kafanı patlatmana gerek yoktu. Yaşam başka yerde diye yazmıştı öğrenciler Sarbon'un duvarına. Evet, bunu biliyor. Bu nedenle de halkın ayaklanmış olduğu İrlanda'ya gitmek üzere Londra'dan ayrılıyor. Adı Percy Bysshe Shelley, 20 yaşında ve yanında gerçek yaşama girmesi için izin belgesi yerine geçmesi gereken yüzlerce bildiri ve el ilanı götürüyor. Çünkü gerçek yaşam başka yerde. Öğrenciler kaldırım taşlarını söküyorlar, arabaları deviriyorlar, barikatlar kuruyorlar. Dünyaya zorla girişleri güzel ve gürültülü. Alevlerle aydınlatıyor ve göz yaşartıcı bombaların patlamalarıyla selamlanıyor. Paris Komünü'nün barikatlarını düşleyen ve Charville'den oraya gitmeyi asla başaramayan Rimbaud'un kaderi ne kadar da acıklıydı. Ama 1968'de binlerce Rimbaud'un ardında didikledikleri ve dünyanın eski efendileriyle her türlü uzlaşmayı reddettikleri kendi barikatları vardı. İnsanın özgürleşmesi ya tam olacak ya da olmayacaktır. Ama oradan 1 kilometre ötede, Seine'ın öteki kıyısında dünyanın eski efendileri hayatlarını yaşamaya devam ediyor ve Quarter Latin'in gürültüsü onlara çok uzak bir şey gibi geliyor. Düş gerçekliktir diye yazıyordu öğrenciler duvara. Ama doğru olan daha çok tersiymiş gibi görünüyor. O gerçeklik, barikatlar, kesilmiş ağaçlar, kızıl bayraklar düştü. Ama gerçekliğin mi düş, yoksa düşün mü gerçeklik olduğu o an asla bilinemez. Fakültenin önünde pankartlarıyla sıraya dizilmiş olan öğrenciler oraya isteyerek gelmişlerdi. Ama gelmemeleri halinde başlarının derde girmesi tehlikesinin olduğunu da biliyorlardı. Prag'da 1949 Çek öğrenciler için düşün artık yalnızca düş olmadığı o ilginç geçiş oldu. Sevinç çığlıkları hala istekli ama şimdiden zorunluydu. Kortej sokaklarda geçit yapıyor, Jaromir ise yanlarında yürüyordu. Yalnızca pankartlardaki sloganlardan değil, arkadaşlarının vurgulaya vurgulaya attıkları sloganlardan da sorumluydu. Bu kez tahrik edici güzel özdeyişler icat etmemiş, bir cep defterine Merkez Propaganda Şubesi'nin tavsiye ettiği birkaç sloganı not etmekle yetinmişti. Tellal gibi gür bir sesle attığı sloganları arkadaşları onun ardından tekrarlıyordu. Kortejler St. Venceslas Meydanı'nda tribünlerin önünden geçti. Köşe başlarında ayaküstü kurulmuş orkestralar boy gösterdi ve mavi gömlekli genç insanlar dans etmeye koyuldular. Burada herkes çekinmeden birbiriyle ilişki kuruyor, birkaç dakika öncesine kadar birbirini tanımıyor olmanın pek önemi yok. Ama Percy Bysshe Shelley umutsuz, Percy yalnız. Haftalardır Dublin'de yüzlerce bildiri dağıttı. Polis onu tanıdı bile. Ama hala bir tek İrlandalı ile dahi ilişki kurmayı başaramadı. Yaşam hep onun olmadığı yerde. Hiç olmazsa barikatlar olsaydı, silahlar takırdasaydı. Jaromil görkemli kortejlerin, büyük devrimci gösterilerin gelip geçici bir taklitten başka bir şey olmadığını, yeterince yoğun olmadığını ve parmaklarınızın arasından kayıp gittiğini düşünüyordu. Ve şimdi kasanın kafesinde tutsak kalmış genç kızı düşlüyor ve içini korkunç bir özlem kaplıyor. Vitrini çekiç darbeleriyle kırıyor. Oraya alışveriş yapmak için gelmiş kadınları kenara itiyor. Kasanın kafesini açıyor ve meraklıların şaşkın bakışları altında özgürlüğüne kavuşturduğu kızı kaçırıyor. Kalabalıktan geçilmeyen sokaklarda yan yana yürüdüklerini ve aşkla birbirlerine sokulduklarını hayal ediyor. Sonra birden etraflarına dönüp duran dans olmaktan çıkıyor. Yeniden barikatlar beliriyor. 1848 yılındalar ve 1870 ve 1945 Paris'teler, Varşova'dalar, Budapeşte'de, Prag'da, Viyana'da ve tekrar ezeli ve ebedi kalabalıklar bir barikattan diğerine atlayarak tarihi kat ediyor ve Jaromil de sevdiği kadının elinden tutmuş onlarla birlikte atlıyor. Genç kadının elinin sıcaklığını avucunun içinde hissediyordu. Birden onu gördü. Karşı taraftan geliyordu. Yapılı ve sağlam görünüyordu. Yanında genç bir kadın vardı. Tramvay raylarının arasında dans eden kızların birçoğundan farklı olarak mavi gömlek giymemişti. Moda defilesine çıkmış bir melek gibi zarifti. Yapılı adam çevresine göz atıyor ve her an bir selama karşılık veriyordu. Jaromil'in birkaç adım yakınına geldiğinde bakışları karşılaştı ve Jaromil, ünlü kişiyi tanıyıp selamlayan diğer insanlar gibi kısa süren bir şaşkınlığın ardından başını öne eğdi. Adam da onu selamladı. Ama tanımadığı bir kişiyi selamlarmışçasına boş gözlerle. Yanındaki kadın da kibirli bir baş hareketi yaptı. Ah! Bu kadın ne kadar da güzeldi ve kesinlikle de gerçekti. Jerome ile sokulmakta olan kasadaki ve küvetteki genç kız bu gerçek bedeninin parıltılı ışığında erimeye başlayıp yok oldu. Kaldırımda durdu. Yüz karası yalnızlığı içinde arkasına döndü ve kinle onlara baktı. Evet, bu oydu. Sevgili hoca, 20 ahizenin gönderildiği kişi. Akşam ağır ağır şehrin üzerine çökerken Jerome'yi kızı görmek istiyordu. Arkadan bakıldığında onu hatırlatan birçok kadını takip etti. Kendini bu insan seli içinde kaybolmuş bir kadını boşuna arama uğraşına bütünüyle vermekten hoşlanıyordu. Sonra onu girerken gördüğü apartmanın önünde volta atmaya karar verdi. Onunla karşılaşma ihtimali çok düşüktü ama annesi yatmadan eve dönmek istemiyordu. Aile ocağına ancak gece anne uyuduğu ve babanın fotoğrafının uyandığı zaman katlanabiliyordu. 1 Mayıs bayrak ve dallarının neşe izlerini bırakmadıkları unutulmuş bir banliyö sokağında gidip geliyordu. Sokağa bakan taraftaki pencerelerin ışıkları yanmaya başladı. Yol seviyesinin altında bodrum katta bir pencere aydınlandı. İçeride tanıdığı bir genç kız görmüştü. Hayır, bu esmer kasiyer değildi. Kızıl saçlı, sıska arkadaşıydı ve perdeyi çekmek için pencereye yaklaşıyordu. Bu düş kırıklığının tüm sızısına katlanamadı. Ayrıca görüldüğünü de anladı. Kızardı ve banyo yapan hüzünlü bakışlı güzel hizmetçinin anahtar deliğine baktığı gün yaptığının aynısını yaptı. Kaçtı. 2 Mayıs saat akşamın 6'sıydı. Tezgahtar kızlar aceleyle mağazadan çıktılar ve beklenmedik bir şey oldu. Kızıl saçlı kız yalnız çıktı. Jerome sokağın köşesine saklanmak istedi fakat çok geçti. Kızıl saçlı kız onu fark etmişti ve ona doğru yöneldi. Gece vakti insanları pencereden gözlemek biraz ayıp olmuyor mu? Jeremy kızardı ve bir gece önceki olayı geçiştirmeye çalıştı. Esmer kız mağazadan çıktığında kızıl saçlının varlığının işine engel olmasından çekiniyordu. Ama kızın çenesi kuvvetliydi ve Jeremy'den ayrılmak gibi niyeti de yoktu. Hatta kendisine eve kadar eşlik etmesini o teklif etti. Bir genç kızı evine kadar götürmek pencereden gözetlemekten daha uygundur diyordu. Jerome umutsuzca mağazanın kapısına bakıyordu. Arkadaşınız nerede diye dayanamayıp sordu sonunda. Oo, siz uyuyorsunuz, gideli kaç gün oldu? Kızın evine kadar birlikte gittiler ve Jerome kızların taşradan geldiklerini, aynı işte çalıştıklarını ve aynı evi paylaştıklarını öğrendi. Ama esmer olanı Prag'dan ayrılmıştı çünkü evlenecekti. Evin önüne geldiklerinde genç kız girip biraz oturmaz mısınız dedi. Jerome şaşkın ve ne yapacağını bilemez bir durumda küçük odaya girdi. Sonra nasıl olduğunu bilmeden sarıldılar, öpüştüler ve bir anda kendilerini üzerinde yün bir örtü serili yatağa oturmuş buldular. Her şey o kadar çabuk ve o kadar basit oldu ki, kesin ve güç bir görevi yerine getireceğini düşünmesine fırsat bırakmadan kız elini bacaklarının arasına koydu ve Jerome bundan vahşi bir zevk duydu. Çünkü bedeni en normal şekilde cevap veriyordu. Harikasın, harikasın diye fısıldıyordu kız kulağına. Başı yastığa gömülü bir vaziyette kızın yanına uzanmıştı. Akıl almaz bir sevinç içindeydi. Kısa süren bir sessizlikten sonra kızın sesini duydu. Benden önce kaç sevgilin oldu? Omuz silkti ve bilerek esrarlı bir gülümseme takındı. Söylemek istemiyorsun. Tahmin et. 5-10 arası dedi kız bu işlerden anlarmışçasına. Cesaret verici bir gururla dop doluydu. Onun sevdiği tek kadın olmadığı doğru gibi geliyordu. Ondan önce kendisine atfettiği 5 ya da 10 kadını sanki gerçekten sevmişti. Kız, onu kız olan kızlığından kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda bir anda erkek yaşını uzaklara götürmüştü. Ona minnetle bakıyor ve çıplaklığı karşısında coşkuya boğuluyordu. Nasıl olmuştu da onu çekici bulunmamıştı? Göğsünün üzerinde kuşku götürmez iki memesi ve yine karnının altında kuşku götürmez bir tüy yumağı yok muydu? Çıplakken giyinik olduğundan 100 kat daha güzelsin dedi ve güzelliğini övdü. Beni uzun zamandan beni mi istiyorsun diye sordu kız. Evet, bunu sen de biliyorsun. Evet, biliyorum. Senin mağazaya geldiğinde fark ettim. Kapının önünde beklediğin kişinin ben olduğunu biliyordum. Evet. Benimle konuşmaya cesaret edemiyordun çünkü hiçbir zaman yalnız değildim. Ama yine de bir gün burada benimle birlikte olacağını biliyordun. Çünkü ben de seni istiyordum. Genç kadına bakıyor ve onun sözlerini içinde eritiyordu. Evet, böyleydi. Yalnızlıktan patladığı, umutsuzca toplantılara ve yürüyüşlere katıldığı, kaçıp uzaklaştığı tüm o süre boyunca yetişkin yaşamı çoktan hazırdı. Duvarları rutubetle lekeli bu bodrum kat odası ve bedeni nihayet son derece somut bir biçimde kendisini kalabalığa bağlayan bu sıradan kadın sabırla kendisini bekliyordu. Seviştikçe devrim yapmak istiyorum, devrim yaptıkça sevişmek istiyorum diye bir yazı da okunabilirdi Sarbo'nun duvarlarında. Joramil ikinci kez kızın içine girdi. Erkeklik ya tamdır ya değildir. Bu kez onu uzun uzadıya ve eşsiz bir şekilde sevdi. Ve Joramil gibi suratı kızı andıran ve yaşından da küçük gösteren Percy Bysshe Shelley Dublin sokakları boyunca koşup duruyordu. Çünkü yaşamın başka yerde olduğunu biliyordu. Ve Rimbaud soluk almaksızın koşuyordu. Stuttgart, Milano'ya, Marsilya'ya, Aden'e, sonra Harar'a ve dönüşte tekrar Marsilya'ya. Ama artık tek bacağı kalmıştı ve tek bacakla koşmak güçtür. Tekrar bedenini kızın bedeninden sıyırdı ve yanına uzandığında bu dinlenmenin iki sevişmenin değil aylardan beri süren bir kaçışın dinlenmesi olduğunu düşündü. 5. Bölüm ya da şair kıskanıyor. Joramil kaçarken dünya değişiyordu. Voltaire'in Walt'un mucidi olduğunu sanan enişte, o dönemdeki yüzlerce tüccar gibi hayali dolandırıcılık iddialarıyla suçlandı, iki mağazasına el kondu. Artık devlete ait, kendi birkaç yıllığına cezaevine atıldı. Sınıf düşmanı olarak kabul edilen oğlu ve karısı Prag dışına sürüldü. İkisi de oğlu ailenin düşmanlarının safında yer alan anneyi asla affetmemeye kararlı, buz gibi bir sessizlik içinde villayı terk etti. Belediye tarafından kendilerine giriş katındaki odalar verilen kiracılar villaya taşındılar. Bodrum katındaki sefil bir daireden geliyorlardı ve birisinin bu kadar ferah ve güzel bir villaya sahip olabilmesine haksızlık gözüyle bakıyorlardı. Buraya barınmak için değil, tarihin eski bir haksızlığını düzeltmek için geldiklerine inanıyorlardı. Hiçbir şey söylemeden bahçeyi işgal ettiler ve anneden duvarların dökülen ve dışarıda oynandığında çocuklarını yaralayabilecek sıvalarını derhal onartmasını istediler. Büyük anne yaşlanmıştı, hafızasını kaybetti ve günün birinde zar zor farkına varıldı, ölü yakma fırınında dumana dönüştü. Annenin oğlunun kendisinden kaçtığını görmeye giderek daha zor katlanması şaşırtıcı değil. Kendisinin hoşlanmadığı bir eğitim görüyordu ve düzenli olarak okuma alışkanlığında olduğu şiirlerini kendisine artık göstermiyordu. Çekmecesini açmaya gittiğinde kilitli buluyordu. Bu bir tokat gibiydi. Joramil işlerine burnunu sokmasından kuşkulanıyordu. Joramil'in varlığından haberdar olmadığı yedek anahtarla çekmeceyi açtığında ne günlükte yeni yazılar ne de yeni şiirler buldu. Sonra kocasının odanın duvarında asılı üniformalı fotoğrafını gördü. Ve bir zamanlar Apollon heykelinden, karnının meyvesinden kocasının izlerini silmesini dilemiş olduğunu hatırladı. Of! Hala oğlunu ölmüş kocasının elinden almaya çabalamak zorunda mıydı? Joramil'i geçen bölümün sonunda kızıl saçlı kızın yatağında bırakmış olduğumuz geceden yaklaşık bir hafta sonra yazı masasının çekmecesini bir kez daha açtı. Günlükte rastladığı çok sayıda kısa notun ne olduğunu anlamadı. Fakat çok önemli bir şey buldu. Oğlunun yeni şiirleri. Apollon'un Lirin'in yeniden kocasının üniformasından baskın çıktığını düşündü ve içten içe sevindi. Şiirleri okuduktan sonra sevinci daha da arttı. Çünkü şiirler gerçekten hoşuna gitmişti. Bu ilk kez oluyordu. Bir kere kafiyeliydiler. Ama kafiyesiz bir şiirin şiir olmadığını düşünmüştü hep. Üstelik gayet kolay anlaşılıyorlardı ve güzel sözcüklerle doluydular. Ne yaşlılar, ne toprakta eriyen bedenler, ne sarkık karınlar ve ne de göz kenarındaki çapaklar, çiçek atları vardı. Gökyüzü vardı, bulutlar vardı ve sık sık da anne sözcüğüne rastlanıyordu. Bu Joramil'in şiirleri için son derece yeni bir şeydi. Sonra Joramil dışarıdan döndü, merdivenlerdeki ayak seslerini duyduğunda geçirdiği acı dolu yıllar gözünün önüne geldi ve hıçkırığını tutamadı. Aman Allah'ım, anne neyin var, ne oluyor diye sordu Joramil. Anne onun sesinde uzun zamandır hissetmediği bir şefkat fark etti. Hiç Joramil, hiçbir şey diye cevap verdi. Oğlunun ilgisiyle giderek artan hıçkırıklar içinde. Bu kez de gözyaşlarının birçok kaynağı vardı. Bunlar kendine acıma gözyaşlarıydılar. Çünkü terk edilmişti. Sistem gözyaşlarıydılar çünkü oğlu onu ihmal ediyordu. Umut gözyaşlarıydılar çünkü yeni şiirlerin ahenkli cümlelerine bakılırsa belki sonunda yine ona dönecekti. Öfke gözyaşlarıydılar çünkü orada öyle eli kolu bağlı duruyor ve onun saçlarını bile okşayamıyordu. Ve son olarak da bunlar onu duygulandıracak ve yanında kalmasını sağlayacak baştan çıkarma gözyaşlarıydı. Bir anlık sıkıntıdan sonra oğlu elini tuttu. Bu güzel bir şeydi. Anne ağlamayı kesti ve az önce gözyaşı dökerken gösterdiği cömertlikle konuşmaya koyuldu. Ona acı veren şeylerden söz ediyordu. Dulluğundan, yalnızlığından, onu kendi evini terk etmeye zorlamak isteyen kiracılardan, kapısını kendisine kapamış olan kız kardeşinden ve bu senin yüzünden oldu Jaromil. Ve sonra da esas meseleden, yani bu korkunç yalnızlık içinde dünyada sahip olduğu tek insanın kendisine sırt çevirmesinden. Ama bu doğru değil, sana sırt çevirmiyorum. Bu kadar sudan güvenceleri kabul edemezdi. Yüzünde acılı bir gülümseme belirdi. Nasıl ona sırt çevirmiyordu? Gece geç geliyordu. Günlerce tek kelime etmedikleri oluyordu. Ve konuştuklarında da kendisini dinlemediğini, aklının başka yerde olduğunu gayet iyi biliyordu. Evet, kendisine bir yabancı gibi davranıyordu. Amma yaptın anne. Yeniden acıyla gülümsedi. Kendisine yabancı gibi davranmıyor muydu? O zaman bunu kanıtlamalıydı. Kendisini yaralayanın ne olduğunu söylemeliydi. Onun özel yaşamına hep saygı göstermişti. Daha küçücük bir çocukken onun için herkesle tartışmıştı. Çünkü kendi odasına sahip olması gerektiğine inanıyordu. Oysa şimdi nasıl bir hakaretle karşılaşıyordu? Yazı masasının çekmecelerini kilitlediğini gördüğünde, mobilyaların tozunu alırken tesadüfen fark etmişti. Hissettiklerini Jaromil'in anlaması mümkün değildi. Kimin yüzünden kilitliyordu? Patavatsız bir hizmetçi gibi işlerine burnunu sokacağını mı düşünüyordu? Ama anne, yanlış değerlendiriyorsun. O çekmeceyi artık kullanmıyorum. Kilitli olması sadece bir tesadüf. Anne, oğlunun yalan söylediğini biliyordu. Ama bunun önemi yoktu. Yalan sözlerden çok daha önemli olan bir barışma önerir görünen sesinin alçak gönüllülüğüydü. Sana inanıyorum Jaromil dedi ve elini sıktı. Sonra oğlunun bakışlarından yüzündeki gözyaşlarının farkına vardı ve banyoya gitti. Aynaya baktığında kendi görüntüsünden korktu. İki gözü iki çeşme, yüzü iğrenç görünüyordu. İşten dönüşünde üzerinden çıkarmadığı gri elbisesine kadar her şeyini itici buluyordu. Alelacele soğuk suyla yıkandı. Üzerine pembe bir sabahlık geçirdi, mutfağa gitti ve bir şişe şarapla geri döndü. Sonra kurulmuşçasına konuşmaya koyuldu. Yeniden birbirlerine karşılıklı olarak güvenmeliydiler. Çünkü bu kederli dünyada başka kimseleri yoktu. Bu konu üzerine uzun süre konuştu. Jaromil'in kendisine yönelttiği bakışları dostça ve onaylar buluyordu. Bu durumda artık üniversite öğrencisi olan Jaromil'in tabii ki kendisinde saygı gösterdiği kişisel sırları olduğundan kuşku duymadığını söylemekte sakınca görmedi. Tüm istediği Jaromil'in belki de dostu olan kadının aralarındaki ilişkiyi bozmamasıydı. Jaromil sabır ve anlayışla dinliyordu. Bir süredir annesinden kaçıyorsa bunun nedeni acısının yalnızlığa ve karanlığa gerek göstermesiydi. Ama kızıl saçlı kızın bedeninin güneşli sahiline yanaştığından beri ışık ve huzura ihtiyacı vardı. Annesiyle takışmak rahatını kaçırıyordu. Duygusal nedenler bir yana bunun çok pratik bir nedeni daha vardı. Kızın müstakil bir odası varken Jaromil erkek olmasına rağmen annesiyle birlikte oturuyordu ve kişisel bir yaşam sürdürebiliyorsa bunu yalnızca genç kadının bağımsız olmasına borçluydu. Bu eşitsizliği acı acı hissediyor ve annesinin pembe sabahlığı elinde bir şarap kadehiyle gelip yanına oturmasına ve hakları konusunda kendisiyle dostça konuşup anlaşabileceği genç ve hoş bir kadın izlenimi uyandırmasına seviniyordu. Ondan saklayacağı hiçbir şeyi olmadığını söyledi, anne boğazına bir şey tıkandığını hissetti ve kızıl saçlı kızdan söz etmeye koyuldu. Tabii annesinin onu alışveriş için gittiği mağazadan tanıyabileceğini söylemedi. Ama yine de kızın 18 yaşında olduğundan, öğrenci değil ama hayatını elleriyle kazanan, bunu neredeyse saldırgan bir tonda söyledi, sıradan bir kız olduğundan söz etti. Anne kendine şarap koydu, işler iyi gidiyordu. Dili çözülmeye başlayan oğlunun kendisine çizmiş olduğu genç kız portresi endişesini yatıştırıyordu. Kız çok gençti, neyse yaşlı ve ahlaksız kadın hayaletinden kurtulmuştu. Fazla eğitim görmemişti. Demek ki annenin onun etkisinden korkmasına gerek yoktu. Ve son olarak da Jaromil sadeliğinin ve sevimliliğinin erdemlerinden neredeyse kuşku uyandıracak bir biçimde bahsettiğinden anne kızın pek de öyle güzel olmadığı sonucunu çıkardı. Böyle gizli bir memnuniyetle oğlunun hayranlığının fazla uzun sürmeyeceğini varsayabilirdi. Jaromil annesinin kızıl saçlı kızı reddetmeksizin kafasında ölçüp biçtiğini hissetti ve bundan mutlu oldu. Annesi ve kız, çocukluğunun meleği ve erkekliğinin meleği, hep birlikte aynı masaya oturduklarını hayal ediyordu. Bu ona barış kadar güzel geliyordu. Yuvayla dünya arasındaki barış, iki meleğin kanatları altındaki barış. Böylece ana oğul uzun bir süreden sonra yeniden mutluluk verici bir samimiyet taşıyorlardı. Bol bol konuştular. Ama bu arada Jeremy pratik hedefini arkadaşının getirebileceği ve onunla istediği kadar ve nasıl istiyorsa öyle birlikte kalabileceği bir odaya sahip olma hakkını unutmuyordu. Çünkü ancak kimse tarafından gözlenmeden ve denetlenmeden istediğini yapabileceği kapalı bir mekanın efendisi olan kişinin gerçekten yetişkin olduğunu anlıyordu. Bunu annesine de temkinli ve dolaylı bir şekilde söyledi. Kendini kendinin efendisi kabul edebileceği ölçüde bu evde severek kalacaktı. Ama şarabın buğusunun ardında anne hala uyanık bir dişi kaplandı. Ne demek istiyorsun Jeremy? Burada kendini kendinin efendisi hissetmiyor musun? Jeremy evde çok mutlu olduğunu ama buraya istediğini getirme hakkına sahip olmak istediğini ve burada kızıl saçlı kızın ev sahibesinin evinde bulunduğu kadar bağımsızlık bulmayı arzuladığını belirtti. Anne Jeremy'nin kendisine bir fırsat sunduğunu anladı. Onun da Jeremy'nin tepkisinden korkarak söz etmek zorunda kaldığı değişik hayranları vardı. Birazcık beceri göstererek Jeremy'nin özgürlüğüyle birlikte kendi içinde biraz özgürlük satın alamaz mıydı? Ama Jeremy'nin çocukluk odasına yabancı bir kadın getirebilmesi düşüncesi karşısında engel olunmaz bir tiksintiye kapıldı. Anne ile ev sahibesi arasında bir fark olduğunu anlaman gerekir dedi yaralanmış bir tazda. Ve aynı anda böylece bile bile kendine yeniden bir kadın gibi yaşamayı yasakladığını fark etti. Oğlunun cinsel yaşamının onda uyandırdığı tiksintinin bedeninin kendi hayatını yaşama isteğinden daha güçlü olduğunu anladı ve bu buluşu karşısında dehşete düştü. Her şey Jeremy'nin duyduğu muazzam yenilik arzusunun şu yenilik dini, henüz karşılaşılmamış cinsel birleşmenin inanılmazlığının kızı olan kızda uyandırdığı isteğin boşluğa yansımasından başka bir şey olmadığını gösterir gibiydi. Kızıl saçlı kızın bedeninin kıyısına ilk kez yanaştığında aklına kesinlikle modern olmanın ne anlama geldiğini artık bildiğine ilişkin garip bir düşünce geldi. Kesinlikle modern olmak kızıl saçlının bedeninin kıyısına uzanıp yatmaktı. O kadar mutlu ve coşkulu doluydu ki kıza şiirler okumak istiyordu. Ezbere bildiği tüm şiirleri aklından geçirdi. Hem kendininkileri hem başkalarınınkileri. Ama hiçbirinin kızın hoşuna gitmeyeceğini hatta biraz şaşırarak anladı. Ve yalnızca halktan biri olan kızıl saçlı kızın anlayıp değerlendirebileceği şiirlerin kesinlikle modern olduğunu düşündü. Birden içine bir şey doğar gibi oldu. Neden kendi türküsünün gırtlağını çiğnemek istiyordu? Neden devrim için şiirden vazgeçmek istiyordu? Çünkü gerçek yaşamın, gerçekle kitlenin fizik aşkın ve devrimci sloganların kaynaşmasından doğan yoğunluğu kastediyordu. Kıyısına yanaştığı şu sırada kendini tümüyle bu yaşama vermek ve onun çalgıcısı olmak yeterli geliyordu. Kendini şiirle dopdolu hissediyordu. Kızıl saçlı kızın hoşuna gidecek bir şiir yazmayı denedi. Ama bu iş o kadar kolay değildi. Şimdiye dek kafiyesiz şiirler yazıyordu. Ama şimdi ölçülü şiirin teknik zorluklarıyla karşı karşıyaydı. Çünkü kızın şiirin kafiyeli bir şey olduğunu düşündüğü kesindi. Zaten Muzaffer Devrim de bu konudaydı. Bu dönemde serbest nazımla yazılmış hiçbir şiirin yayımlanmadığını hatırlatalım. Modern şiir kokuşmuş burjuvazinin bir ürünü olarak bütünüyle reddedilmişti. Ve serbest nazım şiirsel kokuşmanın en bariz belirtisiydi. Muzaffer Devrim'in kafiyeye duyduğu bu aşk rastlantısal bir hayranlık mıydı? Kuşkusuz değil. Kafiye ve ahengin büyüsel bir gücü var. Ölçülü dizelerden oluşan bir şiirin içine sokulan şekilsiz dünya orada. Bir çırpıda berrak, düzenli, aydınlık ve güzel bir hale gelir. Bir şiirde ölüm kelimesi bir önceki dizede kudüminin sesinin yankılandığı doğru yerde bulunursa ölüm düzenin kulağa hoş gelen bir öğesine dönüşür. Şiirin ölüme karşı çıkması halinde dahi ölüm en azından güzel bir karşı çıkış teması olarak kendiliğinden doğrulanmıştır. Kemikler, çiçekler, tabutlar, darbeler her şey şiirde baleye dönüşür. Şiir ve okuyucu da bu balenin dansçılarıdır. Tabii ki dans edenlerin dansı tasvip etmemeleri söz konusu olamaz. Şiir sayesinde insan varlıkla uyumunu gerçekleştirir. Kafiye ile ahenk de bu uyumun en hoyrat araçlarıdır. Zafere henüz ulaşmış olan devrimin de yeni düzenin hoyratça ifade edilmesine, dolayısıyla kafiyelerle dolu bir şiire ihtiyacı yok mudur? Benimle birlikte çıldırın diye haykırıyordu Vyacheslav Nezval okuyucusuna. Hep sarhoş gezmeli, şarapla, şiirle ya da erdemle. hangisiyle isterseniz, diyordu Baudelaire. Lirizm bir sarhoşluktur ve insan evrenle daha kolay kaynaşmak için sarhoş olur. Devrim araştırılmak ve incelenmek istemez. Kendisiyle bütünleşilmesini ister. Bir anlamda liriktir ve lirizme ihtiyacı vardır. Tabii ki devrimin karşısında Jeromey'nin geçmişte yazdığı şiirden farklı bir şiir var. O zamanlar beninin huzurlu maceralarını ve güzel garipliklerini kendinden geçerek izlerdi. Oysa şimdi dünyanın gürültülü, savaş havalarına yer açmak için ruhunu bir hangar gibi boşaltmıştım. Herkesin anlayabileceği bayağılıkların güzelliği için yalnızca kendisinin anlayabildiği benzersizliklerin güzelliğini budamıştı. Sanatın münkir gururuyla karşısında dudak büktüğü eski güzellikleri yeniden canlandırmayı çılgınca arzuluyordu. Güneşin batışı, güller, otların üzerindeki çiğ tanecikleri, yıldızlar, karanlıklar, odalarda yankılanan ezgi, anne ve yuva özlemi. Ah, o dünya ne kadar da güzeldi, yakındı, anlaşılırdı. Jeromey terk ettiği evine uzun yıllardan sonra geri dönen savurgan evlat gibi şaşkın ve heyecan içinde oraya geri dönüyordu. Ah, basit olmak bütünüyle basit, bir halk türküsü, bir çocuk şarkısı, bir ırmak, kızıl saçlı kız gibi basit olmak. Ezeli ve ebedi güzelliklerin kaynağında olmak. Uzak, gümüş, gökkuşağı, sevmek, hatta ah kelimelerini sevmek. O küçük kelime ki ne kadar aşağılanmıştır. Bazı fiiller de Jeromey'li büyülüyordu. Özellikle de ileri doğru bir hareket ifade edenler. Koşmak, gitmek ama en çok seyretmek ve uçmak. Lenin'in doğum yıldönümü için yazdığı bir şiirde akıntıyla Lenin'in ülkesine gitmesi için suya bir elma dalı atıyordu. Bu hareketten çok hoşlanıyordu. Çünkü akan suya çiçek buketleri atan halkın eski alışkanlıkları canlanıyordu. Bohemya'dan Rusya'ya akan bir tane bile ırmak yoktu. Ama şiir nehirlerin akışlarını değiştirdikleri büyülü bir ülkedir. Başka bir şiirde dünya bir gün sıra dağları aşan çamların kokusu gibi özgür olacak diyordu. Yine başka bir şiirde ise yaseminlerin havada yüzen görünmez bir yelkenli haline gelecek denli yoğun kokusundan söz ediyordu. Kendisinde bu kokunun kaptan köprüsünde bulunduğunu ve uzaklara yoldaşı ve kardeşi olmak istediği işçilerin grev yapmaya başladıkları Marsilya'ya Rude Prova yazıyordu, kadar gittiğini düşünüyordu. Hareketin en şiirsel aracı olan kanatların şiirlerinde sayılamayacak denli sık boy göstermesinin nedeni de buydu. Şiirin söz ettiği gece sessiz bir kanat çırpışıyla doluydu. Kanatlar arzulama, hüzünlenme, hatta nefret etme yetisine sahipti ve üstelik zamanında kanatları vardı. Tüm bu kelimelerle gizlenen şey, Schiller'in ünlü dizesinin yaşamını sürdürür göründüğü sonsuz bir kucak arzusuydu. Sizi kucaklıyorum milyonlar, bu öpücük tüm dünyadadır. Sonsuz kucak yalnızca mekanı değil, zamanı da içine alıyordu. Yolculuğun amacı yalnızca grevdeki Marsilya değil, aynı zamanda gelecek o uzaktaki mucizevi adadaydı. Önceden gelecek Jeromey için özellikle bir sırdı. Tüm bilinmez orada gizleniyordu. Onu hem çekip hem korkutmasının da nedeni buydu. Kesinliğin baba ocağının tersiydi. Bu nedenle endişe aralarında artık gelecekleri olmadığından dolayı mutlu olan yaşlıların aşkını düşünüyordu. Ama devrim geleceğe karşıt bir anlam veriyordu. Gelecek artık bir sır değildi. Devrimci onu ezbere biliyordu. Broşürlerden, kitaplardan, konferanslardan, propaganda kitaplarından tanıyordu. Gelecek onu ürkütmüyor. Tersine belirsizlikten oluşan bir şimdiki zaman içinde belirlilik sunuyordu. Bu nedenle devrimci annesine sığınan çocuk gibi orada bir sığınak arıyordu. Jeromey, Tan'ın düşünceli toplantının üzerinde sökeceği, gecenin geç saatinde bölüm sekreterliğinin divanı üzerinde uyuyup kalan bir komünist görevliyi konu alan, komünist bir militan düşüncesi ancak toplumda bir komünist imgesiyle ifade edilebilirdi, bir şiir yazdı. Pencerenin önünden geçen tramvayın sesi rüyasında bir çan sesini, savaşların kesin olarak bittiğini ve yerkürenin çalışanlara ait olduğunu açıklayan dünyanın tüm çanlarının sesine dönüşüyordu. Adam mucizevi bir sıçrayışın kendisini uzak geleceğe götürdüğünü anladı. Kırlık bir yerdeydi ve traktörün üzerinde bir kadın, tüm afişlerde geleceğin kadını traktöre binmiş bir kadın görünümüyle temsil ediyordu. Kendisine doğru geliyor ve onda şaşırarak daha önce hiç görmediği türden bir adam, çalışmanın yıprattığı bir eski zaman adamı, onun kooperatif tarlalarının neşe içinde ve şarkı söyleyerek sürebilmesi için kendisini feda etmiş bir adam buluyordu. hoş geldin demek için traktörden indi. Burada kendi evindesin, bu senin dünyan, dedi ve onu ödüllendirmek istedi. Aman Allah'ım, nasıl olurdu da bu genç kadın görevde eskimiş yaşlı bir militanı ödüllendirebilirdi? Bu sırada sokaktaki tramvaylar çanlarını yüksek perdeden çalmaya başladılar ve bölüm sekreterliğinin bir köşesinde dar bir yatakta yatmakta olan adam uyandı. Az sayılmayacak sayıda yeni şiir yazmıştı ama memnun değildi çünkü şiirlerini yalnızca kendisi ve annesi biliyordu. Hepsini Ruth Provo'nun yazı işlerine gönderiyor ve her sabah Ruth Provo'dan alıyordu. Sonunda bir gün 3. sayfanın sağ üst köşesinde başlığının altında koyu harflerle kendi adının yer aldığı 5 dörtlük fark etti. Hemen o gün Ruth Provo'yu kızıl saçlı kızın eline tutuşturup dikkatle incelemesini söyledi. Kız dikkate değer hiçbir şeyi bulmaksızın gazeteyi uzun uzun gözden geçirdi ve sonunda Jérôme'nin şiiri parmağıyla göstermesi gerekti. Şair olduğunu bilmiyordum, dedi kız ve hayranlıkla gözlerinin içine baktı. Jérôme çok uzun zamandan beri şiir yazdığını söyledi ve cebinden elle yazılmış birkaç şiir daha çıkardı. Kız okuduktan sonra Jérôme'in bir zamandan beri şiir yazmadığını ve ancak kendisiyle karşılaştıktan sonra şiire yeniden döndüğünü söyledi.